25 sayfa 50. 256. Öcalan'ın 2000 yılında silahlı mücadele ilişkin açıklamaları. Stratejik olarak silahlı devrim olmaz demiştim. Bir yıldır çatışma olmadı ve bu olumludur. İçeride kalan güçler kalmalıdır. Kalanlar kendilerini iyi korumalı, barışa kadar çatışmaya girmemelidir. Bunlar barışa hizmet ve katkı gücü olabilirler. Güç kalmamalı ama varsa olabilirdi. 200 gerilla civarında kalabilir. Bu gerilla gücü barışa hizmet gücü olarak kalmalıdır. Kabul edilebilir düzeyde kalınabilir. Eski halktan sıyrılma sağlanmalıdır. Güçlerimizin tümüyle dışarıya çekilmesi benim istemimdi. İçeriği zorlar, provoke ederdi. Biz samimiyiz. Ne kadar güç olsak da saldırı durumumuz olmaz. Barış ilkesel bir tarzda ele alınmalıdır. Milyonlar örgütlenmelidir. Çünkü halk hareketi önemlidir. Genelkurmay da dahil ileride hiç kimse karşı çıkmaz. Köylere, halka gidilmelidir. Türk köylüsü, Kürt köylüsü buna açıktır. Çözüm burada olacaktır. Köylere silahla değil, beyinle gidilmelidir. Cumhuriyete açıkça karşı çıkılmaz. Demokrasi denir. Tekrar söylüyorum. Ordu da buna karşı çıkmaz. Dipnot PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan yoldaşın değerlendirmesi. Sexbeben sayı 222 Haziran 2000. 257. Öcalan'ın 2000 yılında ABD ve AB'ye tavrı. HDP'yi dışarıya bağlamak da yanlış bir tutum olur. Çözümü içeride aramak gerekir. ABD temsilcileriyle fazla ilişki kurulması yanlıştır. İlişki olmasın demiyorum ama ABD'ye bel bağlamak doğru değildir. Örneğin Diyarbakır ile Teksas şehri kardeş ilan ediliyor. Bu doğru değil. Sorun içeride çözülmelidir. Sorunu Türkiye'nin iç meselesi haline getirilip kardeşlik ve demokrasi içinde çözmek gerekir. Kürt-Türk meselesinde bu, Türkiye meselesi haline getirilmelidir. Mahkemedeki savunmamın bu kadar kapsamlı yaklaşmamın nedeni, uluslararası komplonun aynı zamanda Türkiye'ye de karşı geliştirilmesidir. Uğur Mumcu ve Ahmet Taner Kışlalı'ya sahip çıkılamıyor. Burkay gibiler Avrupa'da yaşıyor. Avrupa'da Kürt kozunu elinden bırakmak istemiyor. Talabani gibiler de bu biçimde kullanılıyor. Biz ölsek de cezaevinde veya dar ağacında da olsak Türkiye'de onurluca ölürüz diyoruz. Ali Sapan ve öteki arkadaşların gelişi bu nedenle onurludur. Onlar Avrupa'da kral gibi yaşıyorlar. Oysa orada gençleri mahvediyorlar. Orada bizden birçok kişi kendisini yaktı. Avrupa Selim'i Lübnan'dan niye aldı? Elbette kullanmak için, çözüm için değil. İngiltere Kani Yılmaz'ı zorla tutmak istedi. Bana yönelik hesapları vardı. Avrupa bize engeldir. Asıl çözüm içeride gelişecektir. Tutuklanmalar, kayıplar önemli değildir. Kardeşçe birlik atığı önemlidir. Dipnot, PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan yoldaşın değerlendirmesi, Saksıgün sayı 222 Haziran 2000. 258. Öcalan'ın 2000 yılında Suriye'ye bakışı. Barış ve demokrasi için hafızasının mirası iyi korunmalı ve kullanılmalıdır. Bundan sonra bu temelde gelişebilir. Biz de bunda olumlu rol oynayabiliriz. Türkiye-Suriye çekişmesine gerek yoktur. Cumhurbaşkanı Sezer'in Suriye'ye gitmesi ve konuşması iyi oldu. Türkiye-Suriye birlikteliği Orta Doğu'ya hizmet eder. Hafız Esad'ın Orta Doğu'da barış ve demokratik bir mirası olduğunu düşünüyorum. Yalnız diktatörlük olarak değerlendirmek eksikliktir, yanlıştır. Halklara yakınlığı, demokrasi özü vardır. Dipnot, PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan yoldaşın değerlendirmesi, Saksıgün sayı 222, Haziran 2000, Haziran 2000. 259. Öcalan'ın 2000'de bölücülüğe şiddetle karşı çıkışı. Kürdistan kavramını aydınlar ve bilim adamları gibi demografik, tarihi ve kültürel anlamda kullanıyoruz. Zorla da olsa ayrılmayız. Türkiye'nin her tarafı bizimdir. Ancak Kürtlerin diline ve kültürlerine sahip çıkılmalıdır. Benim dilimi yasaklayamazsın. Sonuna kadar vatan ulus birliği diyoruz. Kürtlerin Çanakkale'de payı var. Cumhuriyetin kuruluşunda hepimiz savaştık. Payımızı istiyoruz. Genelkurmay da söyledi. Demokrasi gelişirse her şey gelişir. Zorla mı bölücülük yaptıracaksınız? Bölücülüğü başkalarına yaptırtıyorlar. Bu oyun artık düşmeyeceğiz. Buna fırsat vermeyeceğiz. Biz birlik istiyoruz. Süreç şu temelde işliyor. 2510 PKK'nın silahlı mücadeleyi durdurarak sınır dışına çıkarılması. Daha önemlisi Abdullah Öcalan'ın bu dönem PKK'ya uygulattığı pratiktir. Öcalan 5 Temmuz 1999 günü avukatlarına şiddeti durdurma, silahlı mücadele aşamasını geride bırakma tekniğini uygulama, silahlı güçleri sınırların gerisine çekme ve devletin tavrını bekleme planını açıkladı. PKK Öcalan'ın bu talimat doğrultusunda 1 Eylül 1999 günü sınırın gerisine çekileceğini ilan etti ve bu kararını uyguladı. Türk Silahlı Kuvvetleri bu dönemde PKK'ya ağır darbeler indirdi ve örgütte bölünme oldu. Bu süreç 4 yıl devam etti. PKK Öcalan'ın talimatıyla 1 Haziran 2004 günden itibaren tekrar silahlı mücadeleyi canlandırdı. Dipnot PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan yoldaşının değerlendirmesi. Serxwebun sayı 222 Haziran 2000. Cengiz Kapmaz Öcalan'ın İmralı Günleri. İTAKİ Yayınları 1. Basım İstanbul Ocak 2011 sayfa 86. 2.6. PKK'nın 2004 sonrası dönemi Lozan'ı güncellemekten Sevr tezgahına. 2.6.1. PKK'nın silahlı güçlerini ABD denetiminde Türkiye'ye sokması. ABD'nin 2003 yılı baharında Irak işgalinden sonra Öcalan yeniden ABD güdümüne alındı. Türkiye'deki işbirlikçi iktidar kendi hapishanesindeki ayrılıkçı örgüt liderine Türkiye'yi bölme planını uygulayan ABD'nin eline teslim etmiştir. Bunun üzerine PKK, sınır dışına çıkardığı silahlı güçlerini ABD'nin Irak işgalinden sonra 2004 yılında yeniden Türkiye'ye soktu. Osman Öcalan ve Nizamettin Taş gibi eski PKK yöneticileri, ABD'nin bu dönemde PKK'nın Türkiye'ye yönelik silahlı eylemlerine girişmesini istediğini açıkladılar. Öte yandan Irak'ın kuzeyine yerleşen PKK, bu alanda ABD ile ilişkiler kurdu. Avrupa'daki PKK örgütleri de Avrupa devletleriyle ilişkileri geliştirdiler. Sonuç olarak Türkiye'ye teslim edilmesinden sonra Suriye'nin Öcalan üzerindeki denetim ortadan kaldırılmış. Türkiye hükümetleri ise Ecevit döneminde kısa süren sınırlı girişimden sonra özellikle Tayyip Erdoğan döneminde Öcalan'ı bütünüyle ABD'nin denetimine terk etmişlerdir. Böylece APO'nun yakalanması, sonuç olarak Türkiye'nin bölünmesi siyasetinin emrine verilmiştir. Aslında yakalanan APO değil, Türkiye hükümetleri olmuştur. Yakalandıktan sonra Sevr tehlikesine karşı Lozan'ı güncelleyelim diyen Abdullah Öcalan, 2004 yılından sonra Sevr tezgahında rol üstlendi. Bu süreç ABD, İsrail, AKP üçlüsünün 2007 yılı Temmuz'unda Kemalist devrimi yıkmasına büyük hız kazandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, İşçi Partisi'ne ve Türkiye'nin diğer yurtsever güçlerine karşı yürütülen Ergenekon operasyonuyla ABD ve İsrail'in BOP uygulamasını önleyecek güçler etkisizleştirilmişti. Böylece 2009 yılında AKP'nin Kürt açılımına giden yol açıldı. 2.6.2. Arada ne oldu? Abdullah Öcalan'ın yakalandıktan sonra 1999-2004 yıllarında görüş ve çözümleriyle sonrası birbirine taban tabana karşıttır. O dönemde Öcalan, federasyon ve özerkliğe karşı çıkıyordu ve tekil, üniter devletten yanaydı. Türkiye'nin ulus vatan bütünlüğünü savunuyordu. Atatürk Cumhuriyeti'nin Şeyh Said isyanını bastırmasını haklı buluyordu. Dipnot, PKK'nın eski liderleri Ruşen Çakır'a söylüyorlar. Bakınız Vatan, 27 Ocak 2013. Cengiz Çandar, sayfa 58. 28 Şubat sürecinde Türkiye'de ordu güçlüdür. Öcalan da ordunun yanında ve Kemalistlerle birlikte yürüme yanlısıdır. ABD ve İsrail hem Ön Asya'da hem de Türkiye'de silah sorunu ağırlığını koyunca Öcalan emperyalist ve gerici güçlerin çözümlerinde rol üstlendi. 2003 Mart ayında ABD'nin Irak işgalinden ve Tayyip Erdoğan Abdullah Gül yönetiminin durumunu pekiştirmesinden sonra PKK'nın hızla ABD, İsrail, AKP projesine bağlandığını gözlemliyoruz. Öcalan'ın anlattıkları ABD tarihinin en büyük askeri tatbikatı olan Millennium Challenge 2002, Bin Yılın Meydan Okuması 2002 ve Ergenekon tertibi konusunda önemli ipuçları veriyor. 1999 sonrasında yaşanan sürecin kilometre taşları şöyle sıralanabilir. 1999 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri Kürt sorununu çözme planına Abdullah Öcalan'ı da katmak için girişimde bulunuyor. Bu girişim ABD'yi ve NATO'yu devre dışı bırakarak sorunu Türkiye içinde çözmeye yöneliktir. Türk Silahlı Kuvvetleri kendi vatanında ABD istihbaratı duymasın diye kısık sesle konuşmakta ve gizli çalışmaktadır. Ancak kısık ses bir işe yaramıyor. ABD'nin kulakları bu sesleri duyuyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kıvrıkoğlu, Batı destekli irticaya karşı olduğu resmen açıklanan 28 Şubat hareketini 1000 yıl sürdürme kararını 1999 yılı Eylül ayında dile getiriyor. Bunun üzerine ABD Silahlı Kuvvetleri Türkiye'yi işgal tatbikatı için karar alıyor. Tatbikat ABD'nin resmi açıklamalarına göre 3 yılda hazırlanıyor. 2002 yılı 24 Temmuz günü Lozan'ın yıldönümünde başlatılıyor ve Sakarya Savaşı kadar 22 gün sürdürülüyor. Tatbikatın adı Kıvrıkoğlu'nun bin yılına cevaptır. Bin yılın meydan okuması, bin yıla bin yıl. 28 Şubat süreci Ecevit iktidar yapmıştı. ABD 28 Şubat'a siyasal cevap olarak AKP iktidarını tezgahlıyor. 2002 yılında Kıvrıkoğlu'nun Genelkurmay Başkanlığı'nın bir yıl uzatılması Ergenekon şemalarıyla önleniyor. MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun, ABD'nin planladığı darbenin gereği olarak kendisinin 2009 yılında uydurma olduğunu itiraf ettiği Ergenekon şemasını Ahmet Necdet Sezer'e sözlü olarak anlatıyor. Dipnot 98-2005 yılları arasında MİT Müsteşarı olan Şenkal Atasagun, 16 Mart 2009 tarihinde Ergenekon şeması ve dayanağı olan Tuncay Güney'in emniyet mülakatı siidleri hakkında basına geniş bir açıklama yaptı. Ertesi günkü bütün gazetelerde yayınlanan açıklamasında Atasagun, Ergenekon şemasının dayandırıldığı Tuncay Güney'in emniyet mülakatlarından oluşan siidlerin 3 Temmuz 2002 tarihinde MİT'e isimsiz bir ihbar mektubu ile geldiğini söyledi. Ergenekon şeması olarak adlandırılan isimler ve ilişkiler şemasının bu siidlere dayandırılarak MİT'te hazırlandığı belirtildi. Mülakattaki iddiaları ve iddialara göre hazırlanan şemayı daha o zaman saçma sapan ve komik bulduğunu ama bunları elinde tutarsa kendisine de Ergenekoncu derler endişesiyle Başbakan ve Genelkurmay Başkanı'na yazılı Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'e sözlü bilgi sunduğunu açıkladı. Bakınız 17 Mart 2009 tarihli Habertürk, Hürriyet, Milliyet, Yeni Şafak ve benzeri gazeteler. Böylece Türkiye, ABD'nin Irak'ı işgal planı ve takvimine uyumlu hale getiriliyor. Bu sürecin sonunda Abdullah Öcalan'ın askerlerin denetimine çıkarak MİT üzerinden ABD denetimine alınmasını Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur şöyle değerlendiriyor. O gün bunları söyleyen Apo daha sonra büyük bir değişim geçirmiş, moda tabirle gömlek değiştirmiştir. Biz devlet olarak elimizdeki büyük kozu başkalarının kullanımına terk ettiğimiz için terör örgütü yeniden canlandırılmıştır. Biz Amerika'nın ve Avrupa Birliği'nin PKK terör örgütüne maddi ve manevi açık desteklerini nasıl olsa Apo yakalandı gerekçesiyle görmezden geldiğimiz için PKK yine tehdit olmuştur. Bazı şehit yakınlarının bile kendi ordusunu suçlu görmeye başlaması başarıldığı için terör örgütü palazlanmıştır. Dipnot Uğur sayfa 46 2-7 PKK'nın AKP ile işbirliği dönemi 2-7-1 Oval Ofis'te çizilen yol haritası. Bu dönemi yer yer ayrıntılara girerek anlatacağız. PKK'nın peşinden gitmeyi devrimcilik sananları görsünler. Hangi emperyalist projenin piyonu durumuna düşüyorlar? Hangi sınıfların senaryolarında kendilerine PKK'nın kuyruğuna takılma rolü verilmiştir? Murat Karayıl'ın açıklamalarına göre PKK 2006 yılından başlayarak AKP hükümetiyle görüşüyor. Bu görüşmelerin ilk 2 yılı dolaylıydı. Daha sonra doğrudan doğruya devlet yetkilileriyle görüşmeler yapmışlardı. Karayılan, PKK'nın onurunu düşünerek MİT görevlilerini devlet yetkilileri diye anıyor. Dipnot Rudav Gazetesi 16 Ocak 2012. AKP hükümeti Abdullah Öcalan ile temasları 2008 yılında MİT'e devrederek dönemin müsteşarı Emre Taner'i İmralı'ya gönderdi. AKP hükümeti ile PKK arasındaki görüşmelerin dönüm noktası 5 Kasım 2007 tarihini taşır. O gün Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray'ın Oval Ofisi'nde ABD Başkanı George W. Bush tarafından kabul edilir. Bush, kendi devletinin sıra düzeni içinde yer alan Bob Eş Başkanı'nın önüne 10 maddeli yol haritasını koyar. Bu yol haritası David L. Philip raporuna dayanılarak hazırlanmıştı. Philips, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'nde üst düzey danışmanlık yapmıştı. 15 Ekim 2007 tarihinde National Committee on American Foreign Policy, Amerikan Dış Politikası üzerine Milli Komite verdiği raporun başlığı şöyleydi. PKK'nın silahsızlandırılması, dağdan indirilmesi ve bütünleştirilmesi. 38 sayfalık rapor şu saptamalarda bulunuyordu. PKK sorunu silahla çözülemez. PKK barışçı çözüme razı edilmeli ve aşamalı af çıkarılmalı. PKK'nın 134 yüksek komutanı Irak'a sığınabilir. Türk Silahlı Kuvvetleri demokratik bir ordu gibi işlev görmeli. Türkiye, PKK'ya karşı sınır operasyonları yapmamalı. Demokratik çözüm süreci başlatılmalı. Sivil anayasa yapılmalı. TCK 301. madde ve terörle mücadele kanunu kaldırılmalı. Demokratik Toplum Partisi milletvekilleri PKK ile Türkiye arasında arabulucu olabilir. Demokratik Toplum Partisi terörü kınamalı ve Türkiye'nin toprak bütünlüğüne saygı göstermeli. Güneydoğu kalkındırılmalı. Özelleştirme ve toprak reformu yapılmalı. Irak'taki bölgesel Kürt yönetimin PKK sorununun çözümüne yardımcı olmalı. Türkiye Barzani'yle doğrudan ilişki kurmalı. PKK 12 aylık bir ateşkes ilan etmeli. Türkiye Batı yanlısı Irak Kürdistanı'nın Irak ile kendi arasında bir tampon bölge oluşturmasını kabul etmeli. Dipnot Gürbüz Evren, ODTV.com'dan aktaran Mehmet Ali Güller. ABD'nin Neo-Osmanlı Projesi, Büyük Kürdistan, Kaynak Yayınları 1. Basım İstanbul, Kasım 2010, sayfa 103. David Phillips'in 15 Ekim 2007 tarihli bu raporu, 20 gün sonra Oval Ofis'te Bush'un Tayyip Erdoğan'ın önüne koyduğu talimatların dayanağı olmuştur. Daha sonra açılımlara uzanan, sürecin her aşamasında yayınlanan raporların ve çizilen yol haritalarının kökeni hep o rapordur. Önemlilerini sıralayacak olursak, Atlantik Konseyi'nin David Phillips'in proje direktörlüğü altında 13-15 Nisan 2009 günlerinde düzenlediği toplantının ardından Haziran ayında kabul ettiği Türkler ve Iraklı Kürtler arasında güven inşası başlıklı rapor. Bu rapor anayasanın vatandaşlık tanımından Türklüğün çıkartılmasını öngörüyordu. Dipnot, ana hatları için bakınız Güller. ABD'nin Neo-Osmanlı Projesi Büyük Kürdistan sayfa 105. Kürt aşılımının mimarlarından Henry J. Berkey'in, ABD Başkanı Obama'nın Nisan 2009'daki Türkiye ziyareti öncesinde hazırladığı, Haziran 2009'da ABD Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı'nın Pentagon değerlendirmesine sunduğu, son halini Ekim 2009'da Beyaz Saray'a teslim ettiği, Kürdistan'da çatışmayı önlemek başlıklı 67 sayfalık rapor. Dipnot, özeti için bakınız Güller, sayfa 107. Bu raporlar ana çizgilerle birbirini yineler. Önemleri şuradadır. Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül, Hakan Fidan ve Abdullah Öcalan adlarıyla anılan bütün yol haritaları Amerikan raporlarının kılavuzunda hazırlanmıştır. ABD açısından süreci ilerletmek için Tayyip Erdoğan'ın yönlendirilmesi yetmiyordu. ABD planına teslim olmayanların dirençlerinin kırılması da gerekiyordu. Gerekli ortam PKK'ya 21 Ekim 2007 günü yaptırılan Dağlıca baskınında sağlanmıştı. Kamuoyunun ve TSK'nın ikna edilmesi için ABD'nin Kuzey Irak'taki özel kuvvetleri devreye sokuldu. ABD'li özel kuvvet komutanları PKK'nın silahlı hareketlerini yönlendirdi ve ellerindeki bütün imkanlarla destekledi. AKP hükümeti PKK ile işbirliği politikasını yürütmek için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı silahlı eylemlerden yararlandığını bizzat Başbakan Yardımcısının ağzından itiraf etmiştir. Ali Babacan, açılımın altyapısının 2007 yılındaki Dağlıca baskınından sonra yapılan diplomatik çalışmalarla oluşturulduğunu belirtti. Dipnot, Babacan, 24 Ekim 2009'da katıldığı televizyon programında açılım süreciyle ilgili soruya bu cevabı verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri ise Dağlıca baskınına karşı harekatla cevap verdi ve ABD ile AKP arasındaki anlaşmayı tanımlayan uygulamalara girdi. 16 Aralık 2007 gecesi başlayan harekat ABD'nin uyarılarına rağmen tamamlandı. 2008 Şubat ayı sonundaki kış harekatı ise askeri açıdan başarılı oldu. 28 Şubat 2008 günü Ankara'ya gelen ABD Savunma Bakanı Robert Gates, harekatın kısa sürede bitirilmesini istedi. Türk Silahlı Kuvvetleri planladığı hedeflere ulaştı ve 1 Mart 2008 günü harekatı tamamladı. Bu direniş TSK'yı hedef alan yargı operasyonlarını hızlandırdı. Bu arada DTP'nin önde gelenleri de ABD merkezli kurguların içinde olduklarını itiraf ediyorlardı. Aysel Tuğluk 21 Ekim 2007 tarihli Dağlıca baskınına kaçırılan 8 askeri almak için DTP heyeti başkanı olarak Kandil'e gitti. Türkiye'ye döndükten sonra 28 Kasım 2007 günü şu açıklamayı yaptı. Tamamen o gençlerin hayatıyla ilgili kaygı duyduğum için gitmek gerektiğini düşündüm. İnsani bir refleksti. Ancak giderken duyduğum bu heyecanı orada uluslararası bir kurgu olduğunu fark ettiğimde yitirdim. Ne ABD'nin ne de bu işe karışmış diğer güçlerin uluslararası çıkarlarına bulaşmak istemezdim. Dipnot Aydınlık aktarıyor 22 Ocak 2013. Ergenekon operasyonlarının düğmesini 2 hafta önce Oval Ofis'te basılmıştır. Bu tarihi gerçeği açığa vuran Erdoğan'ın yakın arkadaşlarından Fehmi Korudur. Dipnot Kanal 7, 28 Ocak 2008 ve Yeni Şafak, 1 Şubat 2008. Bush'un Tayyip Erdoğan'ın önüne koyduğu yol haritasında öncelikle uygulanacak maddeler şunlardı. Mesut Barzani ve Celal Talabani'nin etkisi kullanılarak PKK'nın 12 aylık bir ateşkes ilan etmesini sağlanacak. PKK barış isteğine dair stratejik bir karar alacak. Bunun karşısında ilk aşamada 2002 yılında örgüte katılanların, ikinci aşamada komuta sorumluluğu olmayan kadroların affedilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi yasa çıkaracak. Mamur kampında kalanlar Türkiye'ye geri gönderilecek. PKK'nın kırmızı bültenli alana 134 üste yöneticisine bulundukları ülkelerde sığınma hakkı tanınacak. Dipnot Aydınlık 22 Ocak 2013. Türkiye'de yol haritasını kim çiziyor tartışmaları yapılır. Ne AKP hükümeti çiziyor ne de Öcalan. Yol haritasını okyanusun ötesindeki efendileri çiziyor. Bir takım solcular da PKK ile ittifak adına Beyaz Saray'da belirlenen planların hizmetine girmişlerdir. ABD emperyalizminin belirlediği planlar ve PKK kuyruğundaki sol parti ve örgütlerin sık sık ilan ettikleri talepleri karşılaştırınız. Birebir örtüştüğünü saptayacaksınız. Sayfa 61, ayrımın sonu.